Ayrım 12. Ben develerin sırtındaki hazineyi sarıp sarmalarken o da kırmızı kayaya yaklaştı. Bir şeyler mırıldandı. Kayaya 3 kez dokundu, 3 kez yeri öptü. Geçit açıldığı gibi yine büyük bir sarsıntıyla kapanıverdi. Develerimize bindik, yola koyulduk. Ben arkada kalmış, iple birbirlerine bağladığım develeri kontrol ediyordum. Kısa sürede kırmızı kayadan uzaklaştık. İhtiyar en önde, hızlı adımlarla ilerleyen devesinin üstünde neşeyle sallanıyordu. Devemi onun yanına sürdüm. İşi bitirmiştik ama payıma ne düşeceğini henüz konuşmamıştık. Doğrusunu söylemek gerekirse ne kadar altın istemem gerektiğini ben de bilmiyordum. Acaba bir deve yükü istesem çok mu olurdu? Belki de açgözlülük etmemeli, yarım deve yükü altınla yetinmeliydim. Yarım deve yükü altın deyip geçmeyin. Yedi kuşak soyumun çoluk çocuğuyla rahatça yaşamasını sağlayacak kadar büyük bir servetti bu. Kafam bu pazarlıklarla dolu, devemi ihtiyarın yanına yaklaştırdım. İhtiyar yüzüme bakar bakmaz niyetimi anladı. Zeki insanlara özgü ukalaca bir parıltı geçti gözlerinden. "Payına düşeni istiyorsun değil mi?" diye sordu. "Evet," dedim. "Benden istediğin hizmeti yerine getirdim. Bana ne vereceksin?" "Hakkın olanı alacaksın. Söyle bakalım, ne istersin?" Böyle konuşarak beni rahatlatmıştı ama hala ne kadar isteyeceğime karar vermiş değildim. Duraksadığımı anlayan yol arkadaşım benden önce davrandı. "Bir deve yükü altın yeter mi?" Ben yarısına bile razıydım. "Yeter elbette. Allah senden razı olsun," dedim. "İyi o halde. İstediğin deveyi seç. Üstündeki hazine senindir." Sevinçten çılgına dönmüştüm. Ama o haldeyken bile küçük bir kurnazlık yapmayı başardım. Kervanın en iri devesini gösterdim. "Al, senin olsun. Altınları güle güle harca," dedi. Artık zengin bir adamdım. Kente döner dönmez bütün develeri satacak, kendime kocaman bir konak yaptıracaktım. Yıllardır özlemini çektiğim bolluk içindeki yaşama nihayet kavuşacaktım. İlk mola yerine ulaşıncaya kadar uyum içinde salınan devemin sırtında birbirinden güzel düşler kurarak vakit geçirdim. Molayı kalın gövdeli incir ağaçlarıyla gölgelenen küçük bir pınarın başında verdik. Devemden aşağı inerken gözüm benim payıma düşen hazineye takıldı. Ne kadar da çoktu. "Bunların hepsi benim," diye söylendim. Kendi kendime konuştuğumu fark eden ihtiyar muzipçe gülümsedi. İşte ne olduysa o anda oldu. Adamın gülümseyişi onuruma dokundu. Sanki beni küçümsüyor gibiydi. Buna da hakkı vardı tabii. Bir deve yükü altın beni kendimden geçirmeye yeterken o 39 deve yükü altının sahibi olarak soğukkanlılığını korumayı sürdürüyordu. Yaşlı adama nefretle baktım. O, arkası dönük olduğu için bakışlarımı fark etmedi. Develerimizden inip pınarın tatlı suyuyla serinledik. Azık çıkınlarımızı açıp karnımızı doyurduk. Yemeğimizi bitirdiğimizde ihtiyarın üzerine bir yorgunluk çökmüştü. Habire esneyip duruyordu. "Ben biraz kestireyim, sonra yola çıkarız," dedi. "Olur," dedim. Ama içimden ona kızıyordum. Sanki burada babasının kölesi vardı. O uyuyacak, ben de başında efendinin uyanmasını bekleyecektim. Öfkeyle kalkıp develerimin yemlerini değiştirdim. Sularını tazeledim. Bir ara gözlerim seçtiğim devenin sırtındaki hazineye kaydı. Öteki 39 devenin yükü yanında benim payıma düşen ne kadar da azdı. Oysa tehlikeye ben atılmıştım. O yalnızca dağdaki geçidi açmıştı. Ama ben ölümü, çıldırmayı göze alarak hazineyi ele geçirmiştim. Neden sanki bir deve yükü altın istedim diye kendime kızmaya başladım. Benim hakkıma düşen çok daha fazla olmalıydı. Develerle işim bitince yeniden ihtiyarın yanına geldim. Bir çocuk gibi savunmasız mışıl mışıl uyuyordu. Baş ucuna bağdaş kurup oturdum. Sabırla uyanmasını bekledim. İhtiyar bir süre sonra uyandı. Beni başında bekler görünce utançla gülümsedi. "Çok mu uyudum?" diye sordu. "Yoo, o kadar fazla olmadı," dedim. Doğruldu. Bendeki değişiklik dikkatinden kaçmamıştı. "Sende bir hal var. Ne oldu?" diye sordu. "Daha ne olsun," dedim. "Sen beni kandırdın."
"Kandırdın mı?"
diye şaşkınlıkla söylendi. "Kandırdın ya. 40 deve yükü altından bana yalnızca bir deve yükü altın verdin. İhtiyar anlayışla gülümsedi. Hay Allah! Dedi. Sanki sevimli bir yaramazlık yapmışım gibi. Düşündüğün bu mu? Peki sen ne kadar istiyorsun? Aslında ne isteyeceğimi bilmiyordum ama sözcükler kendiliğinden dökülüverdi ağzımdan. Ben 10 deve yükü altın istiyorum, deyiverdim. Peki evlat, dedi. İstediğin 10 deve yükü altın olsun. Seç istediğin develeri. Yine kervanın en büyük develerini kendime ayırdım. Öfkem biraz dinmişti. İşte hak yerini buldu, diyordum. Yeniden yola koyulduk. Akşam mola verdiğimizde aklıma bir şey takıldı. İhtiyar neden benimle pazarlık etmiyordu? Neden istediğimi güçlük çıkarmadan veriyordu? Bu soruların yanıtını bulmakta gecikmedim. Çünkü ben hakkım olanı hala almamıştım. 2 gün boyunca yaşlı adamın bana haksızlık ettiğini düşünüp durdum. 3. günün sonunda henüz mola vereceğimiz yere bile yaklaşmamışken dayanamayıp yine ihtiyarın yanına sürdüm devemi. Baksana baba, dedim. Yol arkadaşım bana döndü. Yüzünde yola çıktığımızdan bu yana hiç görmediğim bir keder vardı. Söyle oğul, dedi. 10 deve yükü altın bana az, dedim. Bu kez gülümsemedi. Yalnızca başını sallamakla yetindi. Ne kadar istiyorsun, diye sordu. Yarısını istiyorum, dedim. Peki, yarısı senin olsun, dedi. Belki de bu kadar kolay razı olmasa içimdeki hırs eriyip yok olacaktı. Bu kadar kolay teslim oluşu haklılığımı açıkça ortaya koymuyor muydu? Aldığım 10 devenin yanına 10 tane daha kattım. Ama tahmin edeceğiniz gibi yine gözüm doymadı. Yolculuğumuzun 5. gününde yine yaşlı adamın yanına sürdüm devemi. Yaşlı adam gelişimden ne söyleyeceğimi anlamıştı. Yine yetmedi değil mi? Diye sordu. Konu yetip yetmeme değil, diye tersledim. Sen hem 20 deve yükü aldın hem de o kutuyu. Kim bilir o kutuda ne büyük bir zenginlik gizli ki hiç karşı durmadan bana istediklerimi verdin. Şimdi ne istiyorsun? 40 devenin 40'ını da istiyorum. Kutu da sana kalsın. Hazineyi bulmak için cinlere, hortlaklara göğüs germedin mi? Ölünün göbeğinden kutuyu almadın mı? Demek ki 40 devenin 40'ını da hak etmişim. 40 deveyi de al. Ama bu doymazlığın sınırı yok oğlum. Kendine hakim ol, dedi. Uyaran bir ses tonuyla ihtiyar. Benden korktuğunu hissettim. Kendime duyduğum güven giderek artıyordu. Ama ihtiyarın söyledikleri doğruydu. 6. gün yine kendimi hakkı yenmiş hissettim. Bu yaşlı adam gözünü kırpmadan bana 40 deveyi verdiğine göre kim bilir kutuda nasıl bir hazine gizliyordu. 6. gece hiç uyumadan kutudaki hazineyi düşünerek bir sağa bir sola dönüp durdum. Sabah kalkar kalkmaz ihtiyarın yakasına yapıştım. Çabuk söyle bana, o kutuda ne var? Sen ne gözü doymaz bir adammışsın. Aldığın hazine seni dünyanın en zengin adamı yapmaya yeter de artar. Daha ne istiyorsun? Diye çıkıştı ihtiyar. Ama bende ona pabuç bırakacak göz yoktu. Sen bu öğütlerle git aptalları kandır. Söyle bakalım, ne var o kutuda? Yaşlı adam baktı niyetim ciddi. Eğer söylemezse gırtlağını sıkacağım. Bırak yakamı, diye inledi. Bırak, anlatacağım. Bıraktım. İhtiyar derin derin soluk aldı. Nefretle yüzüme bakarak kutuyu açtı. Kutunun içinde yeşil renkli bir tozdan başka bir şey yoktu. Düş kırıklığına uğramıştım. Yaşlı adam sağ elinin işaret parmağını yeşil toza değdirdi. Sonra bana yaklaştı. Bu tozu sol gözüne sürersen yerin altını, dağların içini olduğu gibi görürsün. Böylece hiçbir hazine senden gizlenemez, dedi. Demek kutunun gizi buymuş, diye sevinçle söylendim. İhtiyar tozu sol gözüme sürdü. Önce gözümün içinde bir ışık patlaması oldu. Gördüğüm bütün renkler birbirine karıştı. Sonra her şey duruldu. Renkler yerine oturdu. Ve ben müthiş bir şaşkınlığa düşerek toprağın altını, kayaların içini gördüğümü fark ettim. Haklıymışsın be ihtiyar, dedim. Gözümün önündeki engeller yıkıldı. Artık toprağın öteki yüzünü görebiliyorum. İyi,
Artık gidelim, dedi. Zaten bir günlük yolumuz kaldı. Hayır, hiçbir yere gitmiyoruz, dedim. Önce o kutuyu bana ver. İhtiyar kaçmaya çalıştı. Ama güçlü bacaklarımla hemen yakaladım onu. Kutuyu zorla aldım elinden. O yerde yatarken kutuyu açtım. Sol gözüme sürdüm. Toprağın ötesini gördüm. Sağ gözüme sürersem kim bilir daha nereleri görürüm, diyerek işaret parmağımı yeşil toza batırdım. Yanlış yapıyorsun oğul, dedi ihtiyar yattığı yerden. Kendine yazık edeceksin. Onu dinlemedim. Beni kandırmaya çalışıyor sandım. Yeşil toza batırdığım parmağımı sağ gözüme sürdüm. Birden ortalık kararıverdi. Az sonra karanlık geçecek, sınırsız bir görme gücüne erişeceğim diye düşündüm. Ama ortalık bir türlü aydınlanmıyordu. Saniyeler, dakikalar geçiyor, o siyah perde gözlerimin önünden kalkmıyordu. Ne olur yardım et diye yalvararak görmeyen gözlerimle ihtiyarı aramaya başladım. Adam gelip elimi tuttu. Artık çok geç, dedi. Senin gözün sonsuza kadar kör oldu. Ne olur bana yardım et. Bütün develerimi yüküyle birlikte sana vermeye hazırım, dedim. Sana hiç kimsenin yardımı dokunamaz. Bana yaptığın onca kötülüğe karşın inan bana, elimden gelse gözlerinin görmesini sağlardım. Ama seni evine götürmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Gözyaşları içinde yere kapanıp ağlamaya başladım. Yaşlı adam beni yalnız bırakmadı. Sakinleştirmeye çalıştı. Sonra deveme bindirdi, evime kadar getirdi. 40 deveyi üstündeki yükle birlikte sana bırakıyorum, dedi. Kutuyu da yanına alarak çekip gitti. 40 deve yükü hazinem ve karanlık dünyamla kala kaldım. İşte o gün bugündür her sabah kentin meydanına oturur, enseme bir tokat indirene "Oh, hak yerini buldu," diyerek bir kese altın dağıtırım. Kör adam sözlerini bitirince olayı ibretle dinleyen padişah "Ama," demiş. Siz yanlışınızı anlamışsınız. Artık bu işkenceye bir son verseniz. Doğru. Daha gözlerim kör olduğu anda yaptığım yanlışı anladım. Artık geri dönüş olmadığını da biliyorum. Ama açgözlülüğün beni bir aptala dönüştürmesini bağışlayamıyorum, demiş. Konuşacak söz kalmayınca uyku kendini hissettirmeye başlamış. Vezir ile padişah o gece kör adamın evinde kalmışlar. Ertesi sabah kör adam "Birkaç gün daha burada kalın. Konuğum olun," diye ısrar etmiş. "Daha işimiz bitmedi," demiş padişah. "Şapkacıya gidip öğrendiğimiz bütün öyküleri ona anlatacağız." Sabahleyin kör adamın evinden ayrılmışlar. Kentin dışına yeni çıkmışlar ki "Hünkârım," demiş vezir. "Sizin oraya kadar yorulmanıza gerek yok. Ben şapkacıya gider, verdiğimiz sözü yerine getiririm." Padişah vezire sevgiyle bakmış. Sen çok zeki bir adamsın vezir. Benim gibi akılsız bir padişahı bile eğitmesini bildin. Şapkacının kentine ne sen gideceksin ne de ben. Öykülerini dinlediğimiz bütün insanları saraya çağıracağım. Danışmanım olmalarını isteyeceğim. İşittiği sözlerin anlamını tam çözemeyen vezir soru dolu bakışlarını padişaha çevirmiş. Yanlış duymadın diye yinelemiş padişah. Danışmanım olmalarını isteyeceğim. Biz insanların belleği çok zayıftır. Bu gezi sırasında öğrendiklerimi unutmaktan, dinlediğimiz öykülerdeki yanlışları tekrarlamaktan korkarım. Bu yüzden beni uyaracak danışmanlara gereksinimim olduğunu düşünüyorum. Padişahın bu düşüncesine vezir de hak vermiş. Birlikte sarayın yolunu tutmuşlar. Bir gün bir gece yürümüşler. Ertesi sabah saraya ulaşmışlar. Saray halkı onları büyük bir coşkuyla karşılamış. Dönüşlerinin onuruna o gece büyük bir şölen düzenlenmiş. Padişah ile vezir doya doya eğlenmişler. Ertesi gün padişah çevresindeki dal kavukları saraydan kovduktan sonra 4 ferman yazdırıp 4 ulak hazırlatmış. Ulaklar hemen yola çıkartılarak kör adamın, demircinin, kuyumcunun, müezzinin ve şapkıcının kentlerine yollanmışlar. Aradan bir hafta geçmeden kör adam çıka gelmiş saraya. Onu sırasıyla demirci, kuyumcu, müezzin ve şapkacı izlemiş. Hepsi tamam olunca padişah onları başına toplamış. "Sizin öyküleriniz bana çok şey öğretti," demiş. "Öğrendiklerime paha biçilemez. Ama öğrendiklerimi unutmaktan, anlattığınız yanlışlara düşmekten korkarım. Üstelik yapacağım yanlışın cezasını yalnızca ben çekmekle kalmam, ülkem de bundan zarar görür. Bu yüzden sarayda kalıp benim danışmanım olmanızı istiyorum." Konukları padişahın bu sözleri karşısında şaşkınlığa düşmüşler. Kör adam söz almış. "Bizim gibi aciz kulların sizin gibi kudretli bir hünkâra ne yararı olabilir ki?" diye sormuş boynunu bükerek. "İster padişah olsun, ister yoksul bir köylü, insanoğlunun bazı davranışları var ki hiç değişmiyor," demiş padişah. "Sizin yaşadıklarınız bu davranışlara çok iyi birer örnek. Mesela sen, açgözlülüğün yüzünden gözlerini yitirdin. Demirci paylaşmadığı için önemli bir fırsatı kaçırdı. Kuyumcu ise har vurup harman savurmanın bedelini çok ağır ödedi. Müezzin sabırsızlığı yüzünden sevdiği kadınından oldu. Şapkacı kıskançlığı sonucu karısıyla oğlunun ölümüne yol açtı. Sizler insanoğlunun yapabileceği yanlışların canlı birer kanıtısınız. Hep yanımda kalmanızı, bana yol göstermenizi istiyorum." Konuklar padişahın önerisini ilgiyle dinlemişler. Biraz düşününce bu önerinin onları eski yaşamlarının yol açtığı kabuslardan kurtaracak bir olanak olduğunu anlamışlar. Öteki insanlara yardımda bulunarak çektikleri acılardan kurtulabileceklerini düşlemişler ve öneriyi benimsemişler. O günden sonra padişahın ülkesi daha iyi yönetilmiş. Yasalardan sevgi, saygı ve adaleti dışlayan tüm maddeler çıkarılmış. Hapishaneler kapanmış, bütün cezalar kaldırılmış. Gökyüzünden, denizden ve topraktan bereket akmaya başlamış. Bahar görülmedik güzellikte renkler, kokularla açan yepyeni çiçeklerle gelmiş. Yaz güneşi ürünlerin tadına tat katmış. Sonbaharın hüzünlü yağmurları toprağı nemlendirmiş. Kışın mavi karları ise doğanın üstünü bereketle örterek onu bahara hazırlamış. Her sabah bolluk içinde gözlerini açan halk mutlu bir yaşam sürmeye başlamış. Padişahı eskisinden daha çok sevmiş. Ona daha çok saygı göstermişler. Kitabın sonu. 11 Nisan 2006. İçindekiler. Masal, masal içinde. Şapkacının anlattıkları, müezzinin anlattıkları, demircinin anlattıkları, kuyumcunun anlattıkları, kör adamın anlattıkları.